Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konu göz hastalıkları uzmanı yardımcı doçent doktor Mustafa İlaçık. Mustafa Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Fırat Hocam.
Şimdi Mustafa Hocam sizle biz daha önce de programlar yapmıştık. Göz hastalıkları ile ilgili konulardan bahsetmiş idik. Ama hani tıbbi literatür hakim kişiler için çok basit bir tanımlama. O hep primer hastalıklardan bahsetmiştik. Bugün biraz da gözün sekonder tutulumundan bahsedelim istiyoruz. Ne diyoruz Türkçe mealiyle? Özünde göz hastalığı olmayıp da farklı hastalıkların göz tutulumları nelerdir konusundan bahsetmek istiyoruz. Bu konuda muhtemeldir ki çok sık gündeme gelen bir konu. Niye? Çünkü hipertansiyon çok yaygın. Niye? Çünkü diyabet çok yaygın. Bir de çok yaygın olmayan hastalıkların da gidişatı çok ciddi. Bu hastalıklarda göz tutulumundan bahsedeceğiz. Konuya giriş olması babından göz sistemik hastalıklarda niye sık tutuluyor Mustafa Hocam? Gözü diğer organlardan ayrı tutan ne? Mesela niye işitme duyumuz yitirilmiyor? İşte niye saçımız dökülmüyor falan? Hastalıkta da gözümüz etkileniyor.
Şimdi hocam gözün yaralıştan oldukça çok miktarda vasküler yani damarsal yapı ve diğer tüm ektoderm, mezoderm ve endoderm dediğimiz vücudu oluşturan 3 farklı hücre tabakasından belli parçalar oluştuğu için bunların herhangi birinde çıkacak aksaklık bize bu hücrenin kökenindeki diğer hastalıklar hakkında bilgi verebiliyor. Mesela çok vasküler yoğun bir doku dedik ya, bunu şöyle söyleyebiliriz. Diyabetik bir hastasınız, hipertansif bir hastasınız, belki başka bir rahatsızlığınız var. Behçet gibi ya da başka bir romatizmal hastalık gibi, vaskülit gibi. Bunu incelemek için normalde diğer bölümlerde üzerine et örttüğü için anjiyo çekmek gerekir. Yani hiçbir vücudumuzdaki damarı dıştan görmek, direkt görmek mümkün değildir. Bir müdahaleyle bunu görmek gerekir ama bilindiği üzere gözün pupil dediğimiz bu siyah kısmı,
göz bebeği.
Yani göz bebeği. Arkaya direkt bir bakı sağlayabilmektedir. O yüzden de mesela bizim midretik damlalar dediğimiz göz genişletici damlalarla gözü büyüttükten sonra elimizdeki basit bir mercekle damar yapılarını, optik siniri, retina dokusunu inceleyerek birçok hastalık hakkında ki bu hastalıklar doğumsal hastalıklar olabilir. Sizin bildiğiniz üzere çocuklara geçen sendromlar, bu sendromların gözdeki bulguları, bir diğer hastalık işte diyabet gibi damar yapısını etkileyen hastalıklar, hipertansiyon gibi gene damar yapısını etkileyen, damar kalınlıklarını etkileyen hastalıklar, ne bileyim işte paratiroid, tiroid gibi katarakta yol açabilecek hastalıklar, optik sinir tutabilecek hastalıklar konusunda bize hep bilgi verir.
Yani özelliği şu, bir göz damardan ve sinirden çok zengin bir yapıdır. O yüzden her hastalıktan etkilenir. İki, muayenesi bu manada kolaydır.
Evet, aynen öyle hocam.
Ayrıca bunun bir de yaşla da çok ilgisi yok bildiğim kadarıyla. Biz çünkü yeni tanı almış şeker hastası çocuklarda bile göz muayenesinin bozuk çıktığını biliyoruz.
Tabii. Özellikle juvenil tip 1 diyabetlerde 20 yaş civarında bizim bulabileceğimiz kanamalar, yapılar başlıyor. Hani o yüzden de eğer hasta juvenil diyabetikse, insülin kullanıyorsa ya da erken zamanda insülin kullanmaya başladıysa bizim proliferatif faz dediğimiz damarların kanamaya başladığı, sinir dokuların yok olmaya başladığı dönemlerde hastalığın genel gidişatında şekerin regüle olup olmadığını düzeltip düzelmediğini incelemek için bu tip araştırmalara giriyoruz.
Şimdi hocam biz aslında böyle hani tek tek bu hastalıkları konuşmak istiyorduk. Girmiş bulunduk artık, diyabetten başlayalım o zaman. Şimdi malumunuz şeker hastalığı toplumumuzda oldukça sık görülmekte. Çocuklarda, gençlerde, yetişkinlerde her yaşta sık görülüyor. Normalde sıklık açısından tip 2 diyabet tabii ki çok çok çok daha fazla ama göz dibi bulgusu vermesi açısından, göz problemi yapması açısından tip 1 diyabet belki daha kötü. Niye? Çünkü bir, şeker kontrolü çok daha bozuk. İki, şeker hastalığıyla geçirilen yıllar daha uzun tip 1 diyabette. Bu çerçeveden baktığımızda tip 1 diyabet göze ne zarar verir, tip 2 diyabet ne zarar verir? Bu zararı belirleyen şey şekerin çok irregüle olması, dengeye getirilememesi midir? Ve daha önemlisi bir şeker hastası ne zaman gözüyle ilgili bir problemden endişe edip alarm olup göz hekimine gelmelidir?
Hocam şimdi diyabet hastalığı bilindiği üzere bize modern çağın dayattığı bir veba. Dünya çapında 376 milyon diyabet hastası var şu anda bilinen.
376 milyon hocam, kaç tane devlet var ki bu rakamın üzerinde nüfusa sahip?
Evet, neredeyse bir diyabet toplumu oluşmuş durumda. Bu 376 milyon nüfusun da 2069'larda 1 milyara dayanması bekleniyor.
1 milyar diyabet.
Çünkü obezite çok yaygın bir problem. İşte beslenme bozuklukları, hareketsizlik çok yaygın bir problem. Ve bu insanların yaklaşık %15-20'si de ciddi anlamda bizim proliferatif faz dediğimiz dıştan medikal tedavi, lazer, iğne gibi durumlara muhtaç kalacak insanlar. Ve hani bunun en nihayetinde de düzgün regüle edilmeyen diyabet neticesi körlük. Kataraktan sonra katarak ilk başlarda daha böyle yaygın iken, daha sonra sarı nokta hastalıkları yaygın iken, bizim literatürümüzde artık indikasyonlar
göz hastalıklarına.
Evet, göz hastalıklarına. Şimdi bizi korkutan daha çok, çünkü diyabetin erken yaşta çekilmesiyle beraber bizim aktif çağ dediğimiz 20-50 yaş arası çalışan toplumda yaygınlaştığı için ve onların iş güç kaybı olsun, işte medikal tedavi ihtiyaç duyma kaybı olsun, devletlere, hükümetlere ciddi anlamda sağlık
yükü de getiriyor, maddi yük de getiriyor.
Bunun önlenmesi daha pratik bir çözüm haline geldi. O yüzden
tabii birincisi bu, bunu anladık. Yani şeker hastalığını önleyebiliyorsak önleyelim, ama önleyemediğimizde iş size geliyor zaten hocam.
İşte önleyemediğimiz hastalarda hocam, tip 1'lerde özellikle, görmenin mümkün olduğu kadar korunması ve en nihai noktaya ulaşılmaması için koruyucu tedbirler alıyoruz. Nedir bu koruyucu tedbirler?
Ve araya gireyim Mustafa Hocam. Şeker, kanda şeker yükseldiğinde göze ne zarar veriyor? Ne ilgisi var yani şekerle gözü?
Şimdi bilindiği üzere hocam, hemoglobin diye bir kanda oksijen taşıyan yapı var. Bu hemoglobin de glukozla çok yakın ilişkide bulunduğu zaman oksijen taşıma kapasitesini yitiriyor. Dolayısıyla damarımıza gezen kan aynı miktarda olmasına rağmen oksijen miktarı aynı miktarda dokulara geçmiyor. Bu da dokularda ikinci bir uyarıya neden oluyor. Yeterli miktarda kan
alamıyorum. Oksijen açlığı var.
Evet, oksijen açlığı. Yeterli miktarda kan alamıyorum. Benim daha çok kanlanmam lazım. Bu nedenle de vücuda bir
sinyal gidiyor.
Evet, VEGF diye bir madde tarafından gözle bütün sisteme bir sinyal gidiyor. Buna cevap veren damarlarda yeni damar, aynı bu budanmış ağaçlarda oluyor. Yeni damar oluşumları başlıyor sağından solundan. Yalnız bu damar oluşumları yaratılıştaki kadar sağlam olmuyor. Çok hızlı bir şekilde ürediklerinden ve sonradan yapıldıklarından bir takım tabakaları eksik. Bu yüzden de ani basınç artışlarında, şeker yükselmelerinde kanamalara neden oluyor.
Ha, olayın özü bu. Yani yeni oluşan damarın kendi problem değil. Yeni oluşan damarın istenen kalitede olmaması.
Aynen hocam.
Peki kanadığında ne olacak hocam, kanası?
Doku içerisinde kan geçince özellikle dokunun beslenmesine yarayan miktarda hipoksi daha da artıyor. Çünkü damar orada tamamen orayı obliter ediyor, kapatıyor.
Tıkıyor.
Bu nedenle de oradaki dokular yine oksijen almıyor ve bu siklüse neden oluyor. Oksijen alamadıkça yeni damarlar oluşuyor.
Oluşuyor. Oluştukça kanama. Sonuçta da körlük diyorsunuz zaten. En kötüsü maalesef bu.
Tabii hocam. Bazı olaylarda şöyle, retinanın belli kısmına damar hiç oluşmaz yaratılıştan. Onun öyle olması da görme alanının korunması için. Mesela merkez dediğimiz bölge, bizim maküla, sarı nokta dediğimiz bölgede damar yapısı hiç yoktur.
Şehrin ana meydanından ana, yol geçmez
aynen,
yani.
Aynen, onun gibi. Oradan yol geçtiği zaman sizin görme miktarınız düşmeye başlar.
Peki şimdi hocam, bu eşik değer var. Mesela bir hasta şekeri ömrü boyunca şeker hastası ama 150'yi geçmemiş ya da 250'yi geçmemiş ya da 500'ü geçmemiş.
Hocam literatürde şöyle diyor, yani mevcut kan şekerinin tabii 200-300'ü vurması önemli ama hani günlüklerde çok bir anlamı yok. Asıl takiplerde hemoglobin A1C'nin
bu 3 aylık şeker, 3 aylık şekeri gösteren önemli, durum tabii diye bilinir.
Onun özellikle 9 ve üzerinde olması bize tehlike sinyalidir.
Tehlike sinyali ama mesela tip 2 diyabet için konuşalım. Diyelim hastamız 50 yaşında tanı almış. Hemoglobin A1C'si de ilk defa 55 yaşında 9'ları geçmeye başlamış. Bu hasta kaç yılda garantide sayılabilir göz için veya o dakikadan itibaren risk var mıdır?
İlk 5 yıl içerisinde ciddi anlamda bizim proliferatif faza geçme ihtimali %2-3. Ama 5 yılın sonunda bu oranlar 5-6 katına çıkıyor. %10-15'leri buluyor.
Ha, o zaman şekerin yüksekliği bir dert. Yüksek şekerle geçirilmiş yıllar,
yıllar daha büyük dert. Biz de evet, yani bir de şunu diyoruz. Mesela hastanın gençliği de önemli. Hasta ne kadar genç bir hastalığa yakalanırsa metabolizması da o kadar genç olduğu için, dolayısıyla damar oluşumu hızı, onun kanaması, onun günlük yaşam içerisindeki işte tansiyon artışı, şeker artışı daha fazla, ondülasyon yani dalgalanma gösterdiği için onlarda bu işin gelişmesi daha çabuk oluyor. Hmm. Yaşlılarda hastalık yaşlı olduğu için daha az etki gösteriyor.
Yani 70 yaşından sonra bu derde
tabii 70 yaşından sonra diyabet değil de dertler işte sarı nokta hastalıkları, işte KNV dediğimiz işte membranlar, zarlar oluyor.
Peki. Gençler için de böyle mi hocam? Mesela 8 yaşında tanı koyduğumuz tip 1 diyabetli bir çocuktan bahsetsek.
Maalesef 8 yaşında tanı konulan hastalara şöyle bir sıkıntı var. Gene ilk 5 yıl çok düşük olmasına rağmen 5 yıldan sonra çok dramatik biçimde artıyor.
Bir de 5 yıl sonra zaten daha 13 yaşında çocuk.
Evet. Fundusunda yani göz arkasında biz normal mercekle herhangi bir şey göremezken anjiyoda oldukça çok miktarda bizim mikro anjiyopati dediğimiz damar etrafında böyle ufak ampulcikler şeklinde beyaz beyaz noktalar rastlıyoruz.
Mesele sıkıntılı o zaman Mustafa Hocam. Peki biz normalde tip 1 diyabetlerde tanı koyarız. Çocuğun şekeri regüle edildiği anda mutlaka bir göz konsültasyonu isteriz. Tip 2 diyabetlerde de isteniyor mu, istenmeli mi? Bir şeker hastasının ne kadar zamanda bir göz doktoruna gitmesi lazım?
Şimdi genelde bizde rutin kontrol tabii olmadığı için.
Maalesef.
Bunun yüzden ilk teşhis konulan hastalıkların o kişide ne kadardır olduğu pek belli olmaz. Bizim buradaki vazifemiz o andaki durumu
tespit ettik.
Tespit etmek. Yani bu kişi de 5 yıldan fazladır, 5 yıldan azdır, regülasyonu iyidir, kötüdür, onu belirlemek.
Peki ilk başta geldi hocam size hasta, baktınız işte şu an hiçbir bozukluğu yok bu hastanın ama şekeri dalgalı seyrediyor. Senede bir mi gelmeli size, 3 senede bir mi gelmeli?
Onu dediğim gibi bu kan şekeri hemoglobin A1c'ye göre. Eğer hemoglobin A1c'si yüksekse ve hastada hipertansif bir bozukluk, anemi gibi başka bir ek patoloji varsa, hastalık varsa o zaman biz onları yılda bir görüyoruz. Ama kişinin regülasyonu normalse...
Her şey yolunda.
Tabii. Kişinin regülasyonu normalse, her şey yolundaysa 2 ila 3 yılda bir görülebiliyor bu hastalar. Bunu zaten literatürde şöyle bir taramayla geçmiş. Sağlık harcamalarını nasıl azaltırız gibisinden diyabetik hastalarda bir çalışma yapmışlar. Belli bir kriterler belirlemişler. Şu kriterleri aşmayanları biz yılda bir çağırmayalım. Yapılan anjiyolar, OCT'ler, normal muayeneler, işte bunların sonuçta hastane sıra almaları, devletin ödemeleri hep ekstra yük getirmiş.
Bu yüzden en kötüsü yılda bir, en iyisi 3 yılda bir gideceğiz. Peki hocam, diyabetik bir hastamız ne zaman gözüne ait ne bulgu olduğunda bir panik halde göz hekimine gelmeli? İşler kötüye gidiyor demektir.
Yani diyabetik hastalarda ağrısız görme azalması ama görme azalması öyle birden
bire... Bunu biraz pratikleştirebilir miyim Mustafa hocam? Neyi görmez hasta mesela? Televizyonu net görmez mi?
Daha çok şöyle bozulur. Olur. Diyelim ki hastamız dediğiniz gibi 50-55 yaşlarında bir beyefendi ya da hanımefendi elinde bir gözlüğü var. O gözlükte normal her gün görürken bir hafta içerisinde görmesinde gözlüğe rağmen dramatik bir düşme başlarsa, mesela yakın görmesi çok bozulursa, akomodasyon icazı aldığı için, bu ona bir uyarı teşkil ediyor. Zaten diğer diyabetik semptomlardan da kendisinin
onlar da bozulmuş oluyor muhtemelen.
Yani gece çok idrar kalkma, çok susama, işte kilo verme, dramatik şekilde hızlı bir kilo verme durumu. Ve de hani artı bir gözle ilgili bu bulgular eklenince, hepsi bir araya getirince, evet hani sizde bir diyabet şüphesi var diyoruz. Mesela bu sadece şeyle başlamıyor. Bilindiği üzere diyabetin en birinci basamağı reaktif hipoglisemi, yani insülin sisteminin düzensizliği.
Şimdi bu başlangıçta tanı koymamış hasta için cevap verdik Mustafa Hocam. Bir de tanılı, takipli hasta, her şeyin adı konmuş, insülinini kullanan, endokrin kontrolü yapılan bir hasta göz açısından ne zaman uyanık olmalı? Aynı şikayet mi yine? Görme alanı, görme bozukluğu mu?
Burada işte katarak başlangıçlarında görme daha yavaş ve progresif şekilde azalıyor ama yani burada ucu her tarafa açık. Şimdi siz diyabetik bir hasta dediğiniz zaman kanama, pıhtılaşma bozukluğu olduğu için herhangi bir damar tıkanıp ani bir görme azalması meydana gelebilir.
Her çeşit göz şikayetinde uyanık olun demek
tabii
lazım o zaman.
Yani sizin görmeniz azaldıysa ya da ne bileyim çift görmeniz başladıysa, çünkü diplopi dediğimiz göz kaslarının felcine bağlı olarak şaşılık durumu gelişebiliyor diyabetik hastalara. Bu durumlarda muhakkak bir suretle doktora gözükmelerine yarar var.
Peki diyabet konusunu bitirirken hocam, yani diyabete bağlı göz problemlerinin tedavisi var mı diyelim o zaman?
Diyabete bağlı göz problemlerinin kesin tedavisi, yani sizi bu diyabet öncesine çekecek bir tedavi maalesef mümkün
bozulan
değil.
Bozulan bir kere gitti.
Evet, aynen. Bizim vazifemiz mevcut olan görmeyi korumak, belki bir miktarda yerine hafif, yani %10-%20 koymak.
O zaman şimdi Mustafa Hocam, bu çok böyle şey vurucu bir mesaj oluyor bizim açımızdan. Hastamız diyabet bir şekilde gidiyor. Maalesef işte halkımız arasında çok kötü atasözleri de var ya, atın ölümü arpadan olsun falan gibi. Hasta şekeriyle yaşamayı bir şekilde tolere ediyor. İniş çıkışları insülinlerle girebiliyor, araya bir şekilde kaldırabiliyor. İdare edebiliyor vaziyetini ama şunu unutuyoruz o zaman. Gözde bir problem olursa asla bir gün öncesi kadar iyi olmayacak. Şeker regülasyonunuzu biraz fazla insülinle, bir fazla oral antidiyabetikle idare edebilirsiniz. Ama gözünüzü bozduysa asla eskisi kadar yüzler görmeyeceksiniz.
Aynen öyle hocam, da bir de hani insülin kullanarak, sadece insülin kullanarak bu savaşı kazanamazsınız. Bu da sizin düşmanın lojistiğini kesmeniz lazım. Obeziteyi, yani kiloyu azaltmanız lazım. Sigara içiyorsanız sigarayı azaltmanız
Beslenmeyi düzenlemeniz lazım.
Spor yapmanız lazım. Bu yoldan gitmezseniz, uyarı levhalarına dikkat etmezseniz en sonunda çıkmaz yola girersiniz.
Ve çıkamayız oradan sonrasında. Peki. Teşekkür ediyoruz Mustafa Hocam. Şimdi endokrin sistemden başladık. Hormonların neden olduğu hastalıklardan. Hemen bir komşu, göze yakın bir organdan bahsettim hocam şimdi. Tiroid hastalıkları. Şimdi hep eski filmlerde, eski resimlerde çok güzel, çok şükür yenilerinde görmüyoruz. İşte böyle gözü tabiri caizse pörtlemiş duran bir resim bizim kitaplarda olur. İşte tiroid hastalığına bağlı oftalmopati. Çok şükür herhalde o kadar ağır vakalar görmüyorsunuz artık. Tiroid hormonu bozuklukları, guatr hastalığı göze ne zarar verir?
Şimdi tiroid hastalıkları genelde 20-50 yaş arası bayanlara tutan, çoğunlukla bayanların hakim olduğu bir rahatsızlık. Bu hastalarda sıkıntı şu, tiroid herhangi bir bulgu vermeden, yani bizim tiroid hormonu dediğimiz, tiroid uyarıcı hormonu dediğimiz TSH, T3-T4'lerde herhangi bir biyolojik dalgalanma olmadan, biyokimyasal bir farklılık incelenmeden göz tutulumları olabiliyor. Bunu da genelde hastanın ilk göz bulgusu olarak bizim sizin bahsettiğiniz propitoz, yani gözün hafif öne çıkıklığı bize bir sinyal veriyor. Genelde asimetrik oluyor. Tek taraflı ya da çift taraflı başlasa bile asimetrik, yani bir taraf daha öne gidiyor. Bu bulgulara rastladığımızda biz kişiyi direkt endokrinine yönlendirebiliyoruz.
Ha, aslında iş burada tersine işiyor diyorsunuz. Endokrinci göze değil, gözcü endokrinciye gösteriyor, gönderiyor.
Şimdi eğer diğer hastalık tiplerinden, mesela dediğim gibi işte çok hipertiroidi vardır, sinirlidir, yiyip kilo alamıyordur, terliyordur, o tip semptomlarla giderse, bakıldığı zaman normal olsa bile göz hastalığı başlamış olabiliyor. Ama hani oran derseniz tabii şu andaki şeyde endokrincilerin teşhis koyma ihtimali bizden daha fazla.
Peki. Peki hocam şey ne? Niye göz niye öne doğru itiliyor, dışa doğru itiliyor?
Bu vücutta tiroid hormonlarına karşı üretilen bir antikor var. Oradaki reseptörlere karşı ve bu reseptörler, bu antikorlar göz arkası yağ dokusuna da aynı oranda afiniteleri var. Ve o bölgede toplandıklarında oradaki yağ dokusunun aşırı miktarda su tutmasına neden oluyorlar. Ve sanki bir sünger gibi düşünün. Normal suyunu kaybetmiş bir süngeri siz o suyu emdirdiğinizde önemli bir
şişiyor.
Hacimde bir genleşme başlar. Ve göz çukuru da yapısı da hacim olarak sabit olduğu için mecburen genişleyebileceği noktaya doğru ilerler. Burada iki tane problemimiz var. Bir tanesi kozmetik ama biz kozmetiğe çok son raddine kadar müdahale etmek istemiyoruz.
Yok öyle demeyin Mustafa Hocam ya. Görüntü çok sevimsiz oluyor ama.
Öyle de daha büyük problemi şu. Şimdi normalde göz optik sinirin 18 milimetredir. Yani uzattığınızda, genleştirdiğinizde. Gözün içerideki mevcut bulunduğu yerde 12 milimetredir. Yani 6 milimetrelik bir kıvrımlanma yapar. Siz bu yağ dokusuyla göz öne doğru ittirmeye başladığınızda
8 milimetrediğinizde
6 milimetrelik o şeyi geçmeye başladığında optik sinir gerime bağlı olarak ölmeye başlar. Ve görmenizi tehdit eder.
Görüyor musunuz hocam? Böyle vaka geliyor mu?
Evet geliyor.
Ama bu çok kontrolsüz, ileri dönen bir hastayı tanımlamıyor mu
yok,
aslında?
Yok, ilaç başlanırsa bile propitozda geri dönüş olmuyor çünkü. Yani göze çıkıklıkta ilaç başlanırsa da T4, T3 seviyeli, TSH seviyeli normale gelse, ötroid dediğimiz durum oluşsa bile maalesef propitoz geri gelmiyor.
Peki şunu anlamadım ben hocam şimdi. Tiroid birçok bozukluk yapar. Yani guatr hastalığı birçok bozukluğa neden olur. Bunlar illaki anlaşılır. Ve bu ilk bulgu da göz değildir muhtemelen yani. Bir müddet vücutta diğer bulgular da vardır. Arkasından göz problemleri oluştu. Yakınları dedik ya senin sağ gözün sol gözünden daha şiş ve iri duruyor.
Aslında literatürdeki ilk bulgusu kapağın açık tutulmasını normalde siz istemsiz de olsanız kapak açık kalır. Ama hani gözünüzü yummak için bir efor sarf
edersiniz.
Açık kaldığı sürede bir Müller kası diye bir kas var. Bu kasta otonom sinir sistemine inerve edilir. Ve de tiroid sempatik sistemi deşarj sağladığı için bu kas aşırı miktarda çalışır ve o kişinin göz kapağı geriye çekilir. Yani ilk bulgusu, endokrinin bile bulabileceğinin önceki ilk bulgusu bizim retraksiyon dediğimiz kapağın geri çekilmesidir. O biraz gözü büyük gösterir, diğer kapağı düşük gösterir. Hastalar farklı şikayetlerle gelir. Mesela diğer normal olan kapağını gözüm kapağı düşüyor diye bize gösterirler.
Halbuki değil aslında.
Halbuki
problem.
Diğer tarafta kepenk yukarı kalktığı için öbür taraf relatif olarak düşük gözüküyor.
Peki şimdi bu dışarıdan fark edilen veya kişinin işte aynaya baktığında fark ettiği bir şey. Tiroid hastalıkları gözde başka ne problem yapar hocam şikayet olarak? Görme bozukluğu yapar mı mesela?
İşte optik sinirleri tuttuğu zaman son dönemlerde yapar ama onun öncesinde o kozmetik problem dışında göz kaslarını tuttuğu için, göz kas hareketlerini sınırlandırdığı için, özellikle yukarı bakışta, içe bakışta sınırlanma olduğu için kişide çift görmeler olur, göz hareketsizlikleri olur. Bizim donuk göz dediğimiz durum meydana gelebilir. Dediğim gibi gene metabolizma bozukluğu...
Gözlük numarasında bir artış ihtiyacı falan gibi bir şey oluyor mu?
Yok, o ilk dönemlerde olmaz. Ama hani gözün ileri geri oynatılmasına bağlı olarak biraz refraksiyon değişiklik olur da hasta onu algılayacak durumda olmaz. Diğer problemler daha önde gelir çünkü.
Ama asıl sıkıntı şu, daha sonra tiroid hormonları normal düzeye indirilse bile göz bozuk kalır diyorsunuz.
Gözün öne çıkıklığı bozuk kalır ama o kas tutumları falan gerileyebiliyor.
Peki durum bu. Geldik, gözde böyle bir problem var. Ameliyat mı ediyorsunuz, ne yapıyorsunuz hocam?
Egzoftalmus, yani göz çıkıklığı.
Ve diğerlerini?
Egzoftalmi için bizim dekompresyon cerrahisi dediğimiz bizim gözde hasta sayıları miktarda yapılmaya başlanan ama bunu yapan kişi çok az olduğu cerrahiler var. Çünkü biraz beyin cerrahisi, biraz kulak burun boğaz cerrahisi. Onların hepsinden anlamazsan bu arkadaşların. gözün yan tarafındaki lateral duvar çıkartılıp gözün arka kısmındaki yağ dokusu alınıp tekrar oraya duvar koyuluyor. Durum bu. Ama tabii anlattığım kadar basit değil.
Çünkü bana çok basit geldi hocam anlattığınız. Yani hiçbir şey yapmıyoruz. İşte fazlalığı çıkardık, mesele bitti gibi.
Onun gibi ama işte o anatomiye çok saygılı olmanızdan. Bir de hani optik sinir etrafından yağ dokusu ayırdığınız için yani görmeyi de siz bu ameliyatı yaparken alabilirsiniz.
Allah şifa versin değil mi? Yani her işte ama bunda özellikle o zaman.
Evet hocam aynen.
Peki Mustafa hocam teşekkür ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde iki tane endokrin hastalık, diyabet ve guatrin göz bulgularına dikkat çekmek istedik. Ama özellikle ben şunu anladım hocam. Yani guatrin için işin doğrusu çok yapacak bir şey de yok. Olursa oluyor anladığım kadarıyla. Hani böyle hastanın yaşam şeklidir, hastanın uyanık olmasıdır, doktorun uyanık olmasıdır meselesi değil mesele.
Ya aslında şu nokta belki hani aklıma yeni geldi. Şimdi normalde bilindiği üzere eskiden guatr diye bir problemimiz vardı. Guatr.
Boyun şişerdi.
İyot eksikliği, iyot eksikliği. Bunu devlet bir politik olarak edindi ve tüm tuzlara iyot koydurdu. Şimdi bunun tam tersi oldu. Aşırı iyot alımı nedeniyle bizim Hashimoto tiroiditi dediğimiz iltihabi tiroiditler gelmeye başladı. Yani ikisinin arasındaki denge, yani tuz her şekilde zararlı. Bunu eğer hayatınızda mümkün olduğunda çıkartıyorsanız o bunda bir düzelme sağlayacaktır.
Ama Hashimoto da sağlayacak bu sefer. Tekrar geri döneceğiz. İyot eksikliğine bağlı guatrlar göreceğiz.
İşte hepsini kararını almak lazım belki.
Aynen öyle. Ama asıl önemli olan diyabetik hastalarımıza biz vurgu yapmak istiyoruz. Bir, öncelikle diyabet için uyanık olun. Hazırlayıcı faktörler hakkında uyanık olun. Diyabetinizi mümkün mertebe regüle sınırlar içinde tutmaya çalışın. Ama bu sırada da mutlaka rutin bir göz hekimine gidin. Yani siz sanki böyle rahat davranıyormuş gibi durdunuz ama söylediğiniz rakamlar hiç rahat değildi. En iyi her şey yolunda mükemmel giden bir hasta bile 2-3 yılda bir mutlaka göz doktoruna gelmeli.
Aynen.
Diyerek bitirdik. Mustafa hocam tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Konu başlığımız sistemik hastalıklarda göz tutulumu. Yani esas itibariyle gözün hastalığı olmayıp da vücudun hastalığı olup bunun göze yansımalarından bahsediyor idik hocam. Programımızın ilk kısmında iki tane endokrin organdan, endokrin hastalıktan bahsettik. Biri şeker, biri guatr. Aslında endokrin sistem bilmiyorum daha mı çok tutuyor?
Tabii hocam işte. Bunun birkaç şeyi daha var. Mesela bizim sürrenal bezler dediğimiz böbrek üstü bezlerinden kaynaklanan Cushing, Addison gibi hastalıklar var. Onlarda bir takım göz bulguları var.
Ne yapıyor hocam? Cushing ne yapıyor? Yani bu kortizon fazlalığı ve azlığı hastalıkları diyelim.
Cushing şöyle, hipertansiyona neden oluyor hocam. Yani tamamen...
indirek olarak. İndirek yani Cushing olunca hipertansiyon, evet. Hipertansiyon.
Yani bizim Cushing hastalığına baktığımız şey hipertansiyon ve retinopati için takip.
Addison'larda?
Addison hastalıklarına optik nörit optik atrofi yapabiliyor. Onun dışında Addison'un bildiği üzere hani bir bulgusu vardır. Kişi normal sarışın biliyorsa zamanla
kararır.
Kararmaya falan başlar. Bu da hani kişi de dışarıda falan çalışıyorsa hani güneş tarafından karartıldığı düşünerek çok geç test edilir. Bunun da hani gözlerine bir takım dediğim gibi
optik uzamış sinire, olmaya bağlı.
Aynen optik sinirin etkileri var. Hani teşhiste güçlük olduğu için göz dibi bulgularla onu destekleyebiliyoruz. Yani optik sinir tutumu falan varsa.
Peki tiroid dedik de paratiroid kaldı Mustafa hocam. Paratiroid bez hastalıkları. Tiroid bezinin komşusu bir bezimiz. Vücuttaki kalsiyum metabolizmi sağlıyor.
Evet.
Bunun göze ait bir yansıması var mı?
İşte kalsiyum metabolize fazla edilirse yani vücut sisteminde dolaşması gerekenden fazla bir miktara kalsiyum olursa bu dokularda birikime uğrar. Yani katarak gibi durumları yol açar.
Sık görüyor musunuz?
Yok, çok sık değil. Genelde işte konjenitallerde görüyoruz.
Zaten paratiroid hastalıkları ne kadar sıklık yiyorum. Şimdi benim aklıma gelen bir başka soru var. Yine bir endokrin hastalık ama bu sefer endokrin metabolizm, endokrin mekanizma dışında bir mekanizma. Hipofiz hastalıkları. Hipofiz beynimizin belki en çekirdek noktalarından biri.
Hipofiz komşuluk nedeniyle yapıyor.
Komşuluk nedeniyle yapıyor. Küçücük bir organ. Görmeyle hiç ilgisi yok ama görme merkeziyle dip dibe bir komşuluğu olduğu için hipofizde büyüyen kitleler göze baskı yapabiliyor.
Tam olarak görme merkezi değil hocam. Ona biz kavşak noktası diyebiliriz. Yani
tam merkezi istasyon diyelim.
İstasyon. Yani görme sinirinin iki taraftan gelip de birbirine çapraz yaptığı bir yer vardır.
Kiyazma optikum.
Kiyazma optikum. Oranın hemen üst kısmında yer alır. Yani üst komşusudur. Normalde hormon salgılayan bir tümör olsa da olmasa da yer kaplayan bir lezyon olduğu için oradaki optik sinire belli bir yerinden dokunup bası yapmaya başladığında görme alanı dediğimiz bizim iki kol açtığımızda yana geniş olarak yaklaşık 130-140 cm hatta daha fazla belki olan alanın içerisinde daralmaya neden olur ama onu geç hissedersiniz.
Şimdi benim asıl merak ettiğim nokta şu hocam. Hipofiz organı kendi zaten çok küçük bir organ. Kiazma optikum dediğimiz alanda milimetreler sınırlı bir şey. Burada ne kadar bir büyüme, ne kadar bir baskı sıkıntı çıkarıyor? Buna ait bir bilgi var mı? Şu kadar milim olursa problem olur tarzında.
Yani alan olarak milimetrik bazda bir şey yok ama hani biz onu zaten görme alanlarıyla inceliyoruz. Görme alanlarıyla bir testimiz var. İşte basının bazen inanın bası çok ufak olsa bile çok hassas bir noktaya denk geldiği için görme yarısını alabiliyor. Yani görme sinirinin geçişleriyle alakalı. Ya da kitlenin o kavşak bölgesine neresinden bastığıyla alakalı. Tam üstünden mi yoksa bir tarafa daha ağırlıklı mı basıyor? Onunla alakalı görme alanında biz o bulguyu saptayabiliyoruz. Hatta bazen hastalar şey de geliyor. Ya işte mesela araç kullanan bir beyefendi diyebiliyor. Ben aynalara bakarken kafamı çevirmek zorunda kalıyorum. Eskiden dikiz aynalarımdan çok rahat görürken şimdi dikiz aynaya bakmak için kafamı o bölgeye çevirmek zorundayım dediğinde görme alanının daralması.
Ha yani 360 derece değil de 240 derece gibi mesela.
Aynen. Bu şekilde hasta bize geldiğinde tabii hani görme alanı şikayeti olduğu için bir görme alanı testi yapılıyor. Burada çok spesifik bizim at gözü gözlüğü dediğimiz bir hani yandan daralttılar ya atların tamam. Alanını daralt çok böyle dikkati dağılmasın diye. Öyle bir durum yani bizim bir temporal hemianopsi dediğimiz iki taraflı görme azalması bize direkt hipofiz basısının bulgusunu veriyor. Biz de oradan kişiyi...
Ama o sırada baktık yani bütün incelemelerimiz doğal. O sırada işte MR'ı çektik, hipofizde adenomu da bulduk. Ya arkadaş dedi ki senin aslında görmeyle ilgili hiçbir problemin yok. Eksternal bir problem bu. Peki bunun tedavisi cerrahi mi hocam?
Hepsi değil. Bazıları hormon olduğu için o hormonu baskılayacak diğer hormonu verdiğinizde o bez küçülüyor, görme alanı kurtuluyor. Bazıları yani non-endokrin durumlarda yani hormon salgılamayan kitlesel lezyonlarda bizim transnazal dediğimiz, transsifenoidal dediğimiz burundan girilerek kitle oradan çok kolay bir şekilde alınabiliyor.
Peki şimdi olayı tersten okuyalım hocam. Görme ilgili hiçbir problem yok. Hipofiz bezi büyümüş, işte prolaktin salmış, bir şey olmuş, bir işte çocuk sahibi olamama gibi bir sebeple gelmiş hastamız. Ha bakıyorlar hipofizinde adenom var senin, bu ameliyat edilmeli. Edilirken göz sinirine zarar veriyor mu? Yani alakasız bir ameliyat sırasında tamamen görme kaybı olabiliyor mu?
Yok. Kiazma optikum dediğin gibi diğer mesela bir önceki tiroid hastalığındaki kadar açık bir hedef değil. Orada görme alanına zarar vermeden şu andaki cerrahi tekniklerle kolay bir şekilde ulaşıp alınabiliyor.
Yani görme temelli risk altında
yok, olmuş. Yok risk olmuyor şekilde. Çok.
Peki o zaman ne buradaki mesajımız hocam? Hipofiz bezi diye bir endokrin organımız var. Bunun iyi ya da kötü huylu ki iyi huylu bildiğim kadarıyla çoğu. Tümörel büyümeleri gözde primer bir hastalık olmamasına rağmen komşuluk nedeniyle görme bozukluğu yapabilir. Eğer görme açınız azalmaya başlamışsa önce bir göz hekimine daha sonra onun yönlendirmesiyle bir cerraha gitmeniz gerekebilir.
Aynen öyle doğru.
Peki şimdi hipofiz adenomu bilmiyorum size çok geliyor mu bu arada hocam?
Geliyor hocam.
Yani bize hiç çocukluk çağında belki... Yani
bize mesela geçenlerde bir hasta geldi yurt dışından lazer olmaya. Optik sinirlerine baktık bir çukurluk yani soluklaşma vardı. Bir görme alanı çektik. 26 yaşında hasta hipofiz adenomu.
Peki ne oldu? Hiçbir şey yoktu. Ameliyat oldu gitti mi sonra?
Yok ameliyat olamadı tabii. Görme alanı daraldığı için biz o tip vakalarda ileride oluşabilecek optik sinir hastalıklarına iş daha kötüleşeceği için özellikle glokom teşhisi engellenmesine lazer yapmıyoruz.
Hmm. Peki hipofiz adenomu kaldı mı hastanın orada?
O başka bir merkeze gidip onu cerrahi olarak aldırdı.
Ha adenom gene çıkarılacak peki. Şimdi bunlar neticede şunu söylemek istiyordum aslında Mustafa Hocam. Çok sık görülen hastalıklar değil adenom netice itibariyle ama çok sık görülen bir hastalıktan bahsedeceğiz şimdi. Kapıdan çıksak hatta çıkmadan burada bile rastlayabileceğimiz hipertansiyon. Hipertansiyon göze ne yapar, ne zaman yapar, çok mu önemlidir?
Hipertansiyonu bildiği üzere akım hızı çok artıyor. Akım hızı arttığı için de vücut bunu dengelemeye çalışıyor. Dengelemekte de kastı şu, çok yüksek miktarda kan geliyor. Ben bunu nasıl dengeleyebilirim? Ya mevcut akımı engellemek için damar çapını düşürmeliyim ya da damar çapını düşürdükten sonra bile bunu engelleyemesem damara bir takım kıvrımlar verip resistance, direnç sağlamalıyım. Böylelikle gelen kan akımı yavaşlamalı diyor. Çünkü end arter noktasında, son arter noktasındaki basınç kapiler seviyenin ilk başındaki kadar basınç yüksek olursa direkt kanama neden olur.
Hmm. Şimdi hocam şöyle, bir damar ağı var, dallana dallana gidiyor.
Aynen, bunun burası bir pompası var.
Normal bir basınçta giderse belli bir süratle geliyor ve gidiyor.
Aynen.
Eğer çok hızlı püskürtürseniz,
jet akım oluşur.
Jet akımla siz burayı adeta nişan almış gibi oluyorsunuz. Vücut da bunu yolları engebeli hale getiriyor. Yola koyulmuş kasisler gibi şeyler yapıyor.
Aynen, kasisler koyuyor.
Bu da bir çözüm değil aslında, bu ayrı bir sıkıntı.
İşte burada yine kişinin kendine bakımı öne çıkıyor. Hipertansiyon hastasından düzelteceksin kendini.
Ama hipertansiyona karşı vücut bir savunma refleksi oluşturup işte kıvrımlandırıyor dediniz. Bu kıvrımlandırma görmeyi etkilemiyor mu?
Yok, görmeyi ilk bazda etkilemiyor. Yani hipertansif hastalıklarda mevcut göz bulguları nedir? İşte damarların kıvrımlanma artışı, damar yapılarının aterosklerotik hale gelmesi falan hep önleyici tedbirlerdir. Bunun neticesinde eğer göz hali baş edemez, kişi de hipertansiyonun farkında olmazsa bizim dramatik tablolar işte arter ven tıkanıklıkları meydana geliyor.
Ne oluyor hocam? Arter tıkanırsa ne olur? Ven tıkanırsa ne olur gözde?
Oftalmik arter ya da retinal santral arter tıkanıklığı durumu tamamen acil ötesi acildir.
Bu bir anda mı tıkanır ki?
Bir anda tıkanır.
Yani sabah kalktınız tıkanmış.
Öyle de olur ama öyle olursa tabii şey kötü. Yani gece uyurken saat kaçta tıkandığımız için 2-3 saatlik belki çünkü bu.
Bir anda görme kaybı mı yapıyor?
Bir anda görme. Gene ben bunu örnekleyerek göstereyim. Bizim hastanemizin hemen giriş katında radyoloji bölümü var. Orada hastalarımızdan biri, yani hayatımın ilk değişik vakası olduğu için ben %100'ü çıkan santral arter tıkanıklığı hiç görmemiştim çünkü tedavi neticesinde. Hepsi genelde görme kaybıyla sonuçlanır. Amcamız sıra beklerken oradaki yazıyı okuyabiliyor muyum diye sağ sol gözünü kapatıyor. Bir bakıyor sağ gözü görmüyor.
Tamamen meraktan tamam, başka bir sebepten.
Başka öyle bakıyor, aa bu görmüyor falan diyor. Hemen diyor göz nerede? Üçüncü katta koştur koştur çıkıyor diyor. Ben görmüyorum diyor. Bakıyoruz şey bütün retina soluklaşmış, arter tıkanmış.
Ve muhtemelen bu 10-20-30 dakikalık
tabii
bir şey
tabii,
belki de.
O kadar. Biz hemen orada basıncı düşürdük. Bir de amcayı da hemen bir araca atıp bir hiperbarik oksijen merkezleri vardır. Bu dalgıçlar vurgun yerine gönderilir. Hı hı. Oraya gönderdik. 3 seansta görmesi %100'e çıktı. Ama bu nadir vakalardan. Diğerlerinde genelde ya geçer nasılsa dur ya bir bekleyeyim öyle bir saat. Bir
tansiyonum gün, düşmüştür.
2 gün bekleyeyim, 3 gün bekleyeyim falan o olayı bitiren durumlar.
Ya ama yani bu da Allah'ın büyük bir lütfu. Yani aynen. Adam hani kolu kırılacaksa da hastane bahçesinde kırılsın isteriz ya. Ne güzel olur, hemen tedavi olur diye.
Hocam diyorlar ya bedava yaşıyoruz bu dünyada, öyle yani.
Amca iyi kurtarmış. Peki diğer hastalarımız, yani 2 gündür bulanık görüyordum, az görüyordum, geçer diye bekledim, randevu bulamadım, geldim. Ne olacak şimdi?
Bu hastalarda gene baktığımızda bir şey görememe durumumuz var. Çünkü arter kendini kanalize edebiliyor. Yani arter tekrar kendini bir şekilde açabiliyor. Buradaki durum önüne çıkıyor. Bazı hastalarda %10-20 hasta popülasyonda yedek bir arter var. Siliyer arter dediğimiz. O arkadan koroidden beslendiği için ana arterden
farklı bir merkezden.
Farklı merkezden. O görme alanını koruyabiliyor bu dönemde. Yani koruyamayanlarda ne oluyor? O kişilerde maalesef tabii teşhis koymak için biz bir süre harcıyoruz. Çünkü hiçbir şey gözükmüyor. Tekrar arter kendini açıp da kanlama başladı ama o andaki o ilk 12 saatteki ölen hücrelerin yerine konulmadığından görme kalıcı olarak azalmış oluyor.
Azalma derken bu bulanık görme mi, işte zayıf okuma mı yoksa hiç görmeme mi anlamına geliyor?
Körlük değil ama yani %5, %10 falan kalıyor geriye görme.
Anca yani ışık seçer falan oluyor o zaman.
Yok yok yani büyük hasta bilir belki göz molesine. En büyük harf vardır büyük
evet.
O K harfi onu görür.
Neyse o da bir şey ama hoş da değil tabii. Peki hocam mesela tansiyon tanısını 40 yaşında almış bir hasta. Ne kadar sıklıkla göz polikliniğine gelmeli? Ne kadar süreyle bu göz onu idare eder?
Tansiyon için gene biz şeye bakıyoruz. Yani bizim buradaki primerimiz tansiyonu biz tedavi etmiyoruz. Dahiliye bizden tansiyonu nasıl tedavi edeceği için yol gösterici olmamızı istiyor. Diyor ki bu ilaçları ben başladım. Bu kişi bize senede bir gelir. Biz bakarız. Siz bu ilacı başlamanıza rağmen hipertansif retinopati ilerliyor deriz. O da başka bir yola başvurur. Ya bizimki tamamen mevcut durumu denetlemek.
Peki tansiyon tamamen düzenli gitse, hiç 12'ye 8'i geçmez hastanın tansiyonu, gözde yine problem yapıyor mu?
Çok nadir hastada, o da nasıl hasta? Mesela ani artışlar vardır ya hocam, hani birdenbire
sinirlenmeli.
Hipertansif hastalara damar yapısı bozulduğu için, çünkü şey gibi düşünün, bir teflon kaplı olduğunu düşünün damar içinin. Bu jet akım zamanla o teflonu oradan söküyor. Normalde o teflonun orada olması nedeni kan pulcuklarının oraya rahat tutunamamayı sağlaması. Yani pıhtıların oluşmasını engellemek. Ama jet akım nedeniyle bu yıpranmaya uğradığı için ve pıhtı oluştuğu için herhangi bir ikinci jet akımda da o pıhtı oradan kopabileceği için dediğim gibi ven tıkanıklığı, arter tıkanıklığı bu tıkanlığı organa göre değişir. Gözde görme azlığı, işte santral sinir sisteminde tıkanırsa felçler, kalpte tıkanırsa MI'ler, kalp krizleri meydana gelebiliyor. Burada önemli olan hipertansiyon kontrolünün öte, işte kişinin kanama pıhtılaşma zamanı, yani pıhtılaşmaya müsait mi? Genel olarak vücudunda buna yol açabilecek bir odak var mı? Kalp içinde, karotis dediğimiz ana arterler boyunda ya da toplar venlerde falan. bir pıhtı oluşturabilecek endikasyon, bir problem var mı, ona bakmak lazım.
Peki, tansiyon nedeniyle takipli hastamız ne zaman korkup doktoruna gitmesi gerektiğini bilir. Peki ne zaman korkup gözcüye acil gelmesi lazım? Böyle bir alarm belirti var mı?
Ani görme azalması.
Yani bir anda işte o bahsettiğimiz amca gibi olursa.
Yani elektrik düğmesini kapatır gibi. Bu vent kanıklığında da olur. Vent kanıklığında şöyle hisseder hasta. Bir leke görmeye başladım. O leke gitgide kara bir leke büyüdü, görmemi kapattı der. O
da sonunda sadece leke kaldı.
Göz içindeki kanamayı anlatır bize, tamam. Yani eline bir kağıt kalem verin, şekli çizleyin. Aynı retinadaki kan dokusunun aynı şeklini çiziyor aslında.
O kadar iyi gözüküyor.
O kadar iyi gözüküyor.
Enteresan. Peki hocam, şimdi tansiyondan da bahsettik. Kan hastalıkları, kansızlıklar, anemiler, ailevi kansızlıklar, bunlar gözü nasıl etkiler?
İşte aneminin kendisi normalde tansiyonla beraber bitiştiğinde ve diyabetle beraber olduğunda diğer hastalıklara negatif etki, yani onların gücünü artıracak şekilde bir etkisi oluyor.
Şunu sorayım ama Mustafa hocam, şimdi biz anemi deyince bildiğiniz klasik demir eksikliği anemisi, çocuklarda, bayanlarda sık gözüken. Bunun göze bir yansıması var mı? Çok ağır olmayan ve başka bir altta yatan hastalığa bağlı olmayan, besinsel...
Yok, hayır. Yani direkt aneminin herhangi bir şeyi yok da.
Bu kastettiğimiz daha ciddi sebepli, ailevi
yani
olabilen...
Yani hipoksiyi bozduğu için indirekt olarak etkisi oluyor. Ama mesela diyelim ki direkt etki nedir diyecek olursanız, bizim vitamin B12 eksikliğine bağlı pernisiyoz anemi diye bir tablo vardır. O anemide optik siniri retrobulbar nevrit diye bir tablosunu yapar. O da göz arkası sinirin iltihaplanmasıdır. Onun da literatürde şöyle geçer. Hasta görmez, doktor görmez. Hasta görmez... İfade eder, doktor görmez, niye olduğunu anlamaz.
Sonuç nesi peki? X'de görmüyorsanız çözeceğiz.
O zaman hemen ikinci top nörolojiye, nörolojiden de işte MR'lar diye tetkiklerle ilaç tedavisi.
Ama enteresan, hasta görmez, görmemiş şikayetiyle gelir, doktor görmez, muayene bulgusu yok.
Çünkü. Aynen.
Sevimsiz bir durum hocam. Peki bu daha ciddi hayat tehdit eden lösemilerde vesairelerde bir göz problemi oluyor mu?
Lösemilerde herhangi bir kan tablosu ortaya çıkmadan, yani nedir? İlla vardır hemoglobinle sıkıntı da, işte diş eti kanamaları, kolay şekilde peteşiyel kanamalar, işte çok sık enfeksiyon yakalanmalar olmadan bile önce %8-10 arasında gençlerde lösemin ilk teşhisi gözden konulabiliyor.
Ne bulgu veriyor?
Daha çok işte kan diskrezile dediğimiz işte kanama bozuklukları olursa ufak ufak lekeler oluyor, kan lekeler oluyor göz dibinde, ödem oluyor.
Yani ben baktığımda top gibi bir yeri benek benek yuvarlaklı şeylerle
yok,
görüyorum.
Yok, hayır öyle değil. Sizin görmenizi etkileyecek şekilde pek oluşmaz. Yani
ha, rutin normal
rutin muayene teşhis koyabiliriz.
Ama bu sıkıntı verici bir durum. Yani neyiniz var, hiçbir şeyim yok. Yıllık öyle bir göz muayenesine geldim. Gözünüzde kanama odakları var. Ne olabilir? Lösemi çıktınız.
Bu daha çok şeylerde oluyor. Mesela erişkin 50-70 yaş lenfomalarda falan bu damarlara bakıyorsun, işte benler çok dolgun, sağda solda kanamaları var, sistemik hastalık var mı diye soruyorsun, yok diyorlar.
Halbuki amcam teyzem gözlük bu halesine
gelmiş. Bir hematoloji uzmanına gönderdiğinizde direkt lenfoma teşhisi koyuluyor.
Bu da enteresan. Peki hocam, şimdi biraz daha sık görülen ama gözü ne kadar sık etkilediğini ben de bilmiyorum, onu merakımdan soracağım. Solunum sistemi hastalıkları, işte astımlar, bronşitler, KOAH'lar, bunlar gözü etkiliyorlar mı?
Bu hastalıklar çoğunluğu alerjik bazda olduğu için, özellikle astım gibi, alerjik astım gibi. Bunlar çocuklarda alerjik reaksiyonlarla, gözde alerjik bulgularla gelebiliyorlar. Bir takım solunum sistemi, tamam, vasküritler var bizim vegener dediğimiz,
pan
dediğimiz. Bunlar da genelde göz tutunları olabiliyor. Nasıl olabiliyor? Mesela göz iltihaplanmaları, üveit dediğimiz.
Ama çok ciddi oluyor herhalde o tutunlar Mustafa hocam.
Tabii. Onlar ileri ciddi tutunlar da oluyor.
Peki ama normal şartlarda basit bir işte astım hastası spreyini kullanıyor, inhalerini kullanıyor, gidiyor. Öyle bir sıkıntı yok değil mi bunlarda beklenen?
Kullanmış oldukları ilaçlardaki kortizon miktarına bağlı olarak göz tansiyonu artışı ve katarak gözü etkileyebiliyor.
Peki hocam, şimdi hani böyle diğer hastalıklar, bilindik hastalıklar zaten hazırlıklı olduğumuz konular da, bir de travmalardan bahsedebilir miyiz? Yani bir travmanın bir majör başka sisteme ait bulgusu vardır da göze ait bulgusu da olur mu?
Retinopati tipler oluyor. Mesela kişi yüksekten düştü, kafa travması geçirdi ama gözde herhangi bir o bölgede bitti. Hatta kafa travmasına gerek yok. Düştü, göğsünün üstüne göğüs travması geçirdi.
Onu soruyorum.
Görme kaybı meydana geldi. Nasıl geliyor? Çünkü siz o basıncı arttığınızda venöz sisteme basınç uyguladığınızda bu bütün her sisteme uygulanıyor. Ama hani bu travmalardan daha çok ben hani şeye dikkat çekeyim. Belki bunlar çok nadir gözükün ama adli olaylarda bu önem arz ediyor, göz travmaları. O da şöyle oluyor. Mesela bizde de artık medyaya yansımaya başladı. Çocuk istismarları,
evet, maalesef.
Dövmeler, işte çocuğa travmalar falan. Örnek gene bir vaka, bir yerde bu yurt dışına geçiyor, literatürde var. Baba çocuğu götürüyor hastaneye, diyor ki ben içeride yemek yaparken, annesi de işteyken çocuğun üstüne televizyon düştü diyor kafasına. Tamam diyorlar, alıyorlar çocuğu acile, işte değerlendirmeni yapıyorlar falan filan. Tabii kafa travması olduğu için göz doktorunu da çağırıyorlar. Göz doktoru geliyor, oftalmoskopa bakıyor, diyor ki burada bir sıkıntı var diyor. Babayı diyor iyi inceleyin diyor. Yani çünkü normalde kafa travması olsa bile hiçbir şekilde bizim shaken baby sendromu dediğimiz bir şey var. Yani çocuğu tutup ciddi anlamda sarstığınızda bu gözün toplar sistemine, arter sistemine bir etkisi oluyor. Retina kanamalarına yol açıyor. Yani onun kafa travmasıyla meydana getiremezsiniz. Direkt bu shaken baby'de literatür geçmiş bir sendrom.
Şimdi bir çocuğu elimle tutup sarsarak
gözünün damarını kanatabiliyor. Evet. Çünkü onların damar yapıları 8 yaşına kadar çok şey olduğu için, narin, erişkin dönemdeki yapıya ulaşmadığı için hiçbir bulgu olmadan görmeyi azaltabilirsiniz.
Enteresan. Peki sonra bu televizyon düşen çocuk ne olmuş?
Vefat etmiş, babası da tutulamış.
Ama televizyon düşmemiş mi?
Düşmemiş. Babası travmayla.
Hayır, kendi sarsarak tabii, yapmış tabii, tabii. Ama kafada hiçbir travma izi yok mu?
Var var. Kafada var. Orada da var ama hani orada sadece ufak ufak morluklar var. Hmm. Ama ne düşmeyi izah edecek ne de retinayı izah edecek bir durumu yok. O yüzden de hani direkt...
Neyse, bu hastalarımızı ilgilendirmeyen bir şey en azından diyelim. Peki şimdi Mustafa Hocam, belki saysanız daha yüzlerce hastalık vardır. Sistemik hastalık yapıp da gözde tutulum yapan. Ama bunların herhalde sıklıkları ve olan şikayetleri açısından dinleyenlerimizi çok aydınlatacağımız noktalar değil bunlar aslında.
Belki nörolojik hastalıklar, özellikle MS'de falan uyarık olabilirler. MS hastalıklarına, çünkü ilk bulgusu özellikle genç bayanlar, 20-40 yaş bayanlarda görmenin ani azalması.
Görmem ama orada da yine neticede hani görmüyorum diye göz hekimine geliyor. Göz hekiminde rola gönderiyor.
Aynen, oradan
hastamıza iş düşmüyor burada aslında.
Aynen aynen. Ama hani akıllarına olsun. İkinci de şey, bir takım gözün hareketleri demiş. Sağa sola bakış, yukarı aşağı bakış, akomodasyon dediğimiz beynin tüm koordine sistemini müdahale eden damar yapıları ya da işte kistler, tümörler olduğunu, bu da hani basit bir göz hareketi muayenesiyle ortaya çıkabiliyor.
Peki. Şimdi Mustafa Hocam, konumuzu burada bitirdik. Ama programımızı bitirmedik. Birkaç dakikamız daha var. Malum güzel bir mevsimdeyiz. Ramazan ayındayız. Radyomuzun birçok programında bu konuyla ilgili konuşmalar yapılıyor, ediliyor ama bir konu her sene konuşulur. Her sene buna ait sorular sorulur. İşte göz damlaları orucu bozar mı, bozmaz mı? Sistemik emlim var mı? Bunlar gıda maddesi mi? Ben özellikle konunun son kısmını bırakacağım. Bizi haddimizi aşan konulara girmeyeceğiz. Bozar mı, bozmaz mı demeyeceğiz ama merak ettiğim husus şu hocam. Gözümüze damlattığımız damla vücut tarafından emiliyor mu? Doğal gıda alım kanallarına ulaşıyor mu?
Hocam biz bunu dediğiniz gibi hani fizyolojisini açıklayalım. Yorumu
aynen öyle. Evet,
dinleyicilerimize kalsın. Normalde gözyaşı, yani gözyaşı kanalımız gözün iç kısmından iki tüp yardımıyla bir keseye, keseden de bir tüp yardımıyla burnu açılır.
Tamam.
Burnun alt kısmını açılır. Damlattığınız bir damla bu göz kapakları arasından göz hareketinizle beraber o kanala pompalanır.
Önce bir gözün yüzeyine yayılır.
Yayılır.
İlaç etkisini
İlaç
gösterir.
İlaç etkisini gösterir. Kanala pompalanır. Kanaldan da herhangi bir engelle karşılaşmadan burada
genize
geçer,
doğru akar.
Genize akar. Ve oradan da hani genel emilime karışabilir. Ama hani bunu nasıl engelleyebiliriz diyorsanız.
Peki şunu sorsam Mustafa Hocam. Bu göz damlasını o zaman gözüme damlatmamla ağzıma da damlatsam aynı yere gidiyor.
Hemen hemen
mantık
aynı.
Doğru
evet,
mu?
Mantık olarak doğru.
Tamam. Peki engellenebilir mi? Tabii böyle bir mekanizma var mı?
Şunu yapabiliriz. Tabii onu mikro milimetreler boyutunda belki bakmak lazım ama gözü kapatıp 2 dakika boyunca ve de gözyaşı kesesi dediğimiz burnun hemen üstündeki bölgeye iç
iki göz kapağı birleştiği yere.
Aynen. Oraya parmağınıza basarsanız kanalın üstüne.
Bu
damla geçişini, evet, geçişini engelleyebilirsiniz. İkinci bu uyarıda şu, damlaların genelde içerisindeki maddeler hani oral alınımla alınması zorunda olmadığı için metalik tatları ya da değişik şeyleri vardır. Böyle genize gitti mi hisseder hastalar. Hani öyle bir gargara yapabilirler.
Diyerek biz burada duralım Mustafa Hocam. İşi ehline bırakalım. Buradan gerisini fıkıh programında cevaplar hocalarımız. Teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun, eksik olmayın verdiğiniz bilgiler için. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Sağlık programında bu haftaki program konuğumuz göz hastalıkları uzmanı, yardımcı doçent doktor Mustafa Eli Açık idi. Kendisiyle sistemik hastalıkların göze yapacağı bulguları, bunların alarm işaretlerini ve akıbetlerini konuştuk. Kendisine teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için.